Ayrım 79.
Sayfa 819. Eşli ile ben dün öğle üzeri ormanda odun keserken Suel'in babanızı bu arabaya bindirerek Jonesboro'ya gittiler. Kız kardeşiniz kimseye bir şey söylememiş. Mrs. Melanie ta işin başından beri bir şeylerden kuşkulanıyormuş. Ama Suel'in bu işi yapamayacağını düşünerek bizi kaygılandırmak istememiş. Ben bütün bu olup bitenleri ancak bugün öğrenebildim. Şu lanet Hilton'un bazı yankilerle ilgisi var. Birçok da cumhuriyetçi ahbabı var. Sevgili babanız onların önünde birlik partisinden olduğunu, İrlanda'da doğduğunu, savaşa katılmadığını söylediği takdirde savaşta gördüğü bütün zararı karşılanacaktı. Bunun için de bir kağıt imzalaması ve bunu hemen Washington'a göndermesi yeterliydi. Sevgili babanıza bir solukta yemin formülünü okumuşlar. Mr. Gerald hiç ses çıkarmamış. Oradakiler de işlerin tıkırında gittiğini düşünerek sevinmişler. Ama iş imza atmaya gelince saygıdeğer babanız kendini toparlamış ve başını iki yana sallayarak bunu kabul etmediğini bildirmiş. Will burada susup birkaç saniye düşündükten sonra Gerald'ın davranışını şöyle yorumladı. Ben öyle sanıyorum ki sevgili babanız bütün bu olup bitenlerden bir şey anlamadı. Ama konu ve çevresi hoşuna gitmemiş olacak ki belgeyi imzalamayı reddetti. Suel'in onu tavlamasını hiçbir zaman becerememişti zaten. Will bu durum karşısında Suel'in gösterdiği tepkiyi de bütün ayrıntılarıyla anlattı. Suel'in tüm çabası boşa gidince kızcağız sinir krizi geçirmiş. Mr. Gerald'ı kolundan tutmuş ve bürodan çıkarmış. Tekrar arabaya binip tarihe doğru yola koyulmuşlar. Daha kentten çıkmadan Suel'in annenizin mezarında babanızın kızlarına acı çektirmesi yüzünden feryat ettiğini söylemiş. Mr. Gerald da bir çocuk gibi ağlamış. Bu durumu herkes görmüş. Hatta Alex Fontaine babanızın neden ağladığını anlamak ve onlara yardım etmek için arabaya yaklaşmış. Ama Suel'in ondan yardım beklemediğini, burnunu başkalarının işine sokmaması gerektiğini söylemiş. Şimdi anlatacaklarının Scarlett'in üzerinde uyandıracağı etkiyi hesaplamak için konuşmasına bir süre ara verdi. Sonra Scarlett'in her şeyi bilmesi gerekir diye düşünerek tekrar başladı anlatmaya. Bu aklı ona kim verdi bilemiyorum ama neyse. Suel'in tarlaya gitmekten vazgeçmiş ve öğleden sonra bir şişe konyak almış, sonra değerli babanızı tekrar Yankilerin bürosuna götürmüş. Onu orada içirmeye başlamış. Bir düşünün Scarlett, tam bir yıldır damlasını bile bulamıyorduk. Arada bir içilen şaraptan başka bir şey yoktu ve sevgili babanız içkiye olan bağımlılığını kaybetmişti. Bir şişe konyak içince doğal olarak zil zurna sarhoş olmuş. Suel'in ile yaptığı uzun tartışmalardan sonra istenilen her şeyi imzalayacağını söylemiş. Yankiler tekrar yemin kağıdını ortaya çıkarmışlar. İşte bu sırada Suel'in boş boğazlık etmiş ve bundan sonra McIntosh'lar ve Slattery'ler bize caka satamayacaklar demiş. Bu sözleri duyan Mr. Gerald, Suel'in'a yoksa bu kağıtları bu baldırı çıplaklarda mı imzaladı diye bağırmış ve kızının bir cevap vermesini beklemeden ayağa kalkmış. Lanet Hilton, babanızın öfkesini yatıştırmak için, ''Evet efendim, onlar da imzaladılar ve sizin de alacağınız gibi büyük miktarda paralara sahip oldular.'' demiş. Will'in sesinden ve seçtiği sözcüklerden Gerald'ın tepkisini beğendiği anlaşılıyordu. ''Efendim, babanızın tepkisi görülmeye değermiş. O bir aslan gibi kükremiş. Çevrede bir kahvede oturan Alex, babanızın kükreyişini hemen tanımış. Sevgili babanız İrlanda şivesiyle şöyle demiş. ''Haydi canım.'' Koskoca O'Hara'nın iki baldırı çıplağın yediği aynı çanağa kaşık sallayacağını düşünüyorsanız aldanıyorsunuz. Sonra masanın üzerinde duran kağıdı hemen alıp yırtmış ve Suel'in yüzüne fırlatmış. Ona da bundan sonra sen benim kızım değilsin diyerek bürodan çıkıp gitmiş. Alex bana ona sokakta rastladığını söyledi. Kaşlarının çatık hali bir boğanın boynuzlarına benziyormuş. Annenizin ölümünden sonra sevgili babanız ilk kez eski güçlü, gururlu kişiliğine kavuşmuş gibi yürüyormuş. Yani, Scarlett sen de bilirsin ya, yolda iki yana sallanarak ve avazı çıktığı kadar küfürler savurarak gidiyormuş. Alex bana, bugüne kadar böyle ağır küfürler işitmediğini söyledi. Babanız Alex'i ve onun atını görmüş. Ona bir şey söylemeden bir ok gibi atın sırtına atlamış ve arkasında kızıl bir toz bulutu bırakarak gözden kaybolmuş. Will olayın en duyarlı noktasına geldiğini anımsayarak bir süre susup Scarlett'i izledi. Genç kadının gözleri karanlıkta meraktan parlıyordu. Eve döndüm. Doğrusu merak ediyorduk Mr. Gerald'ı. Akşama doğru eşliğiyle merdivene oturup yolu gözlemeye başladık. Mrs. Melanie yatağına kapanmış ağlıyor, bize bir şey söylemek istemiyordu. Birden mal sesleri işittik. Sonra birinin tıpkı tilki avında olduğu gibi bütün gücüyle bağırdığını duyduk. Bu sırada eşli, çok tuhaf doğrusu, bu bana Mr. O'Hara'nın savaştan önce bizi görmeye geldiği zamanlardaki sesini anımsatıyor dedi. Kısa bir süre sonra sevgili babanızı çayırın önünde gördük. Herhalde çiti atlayıp geçmişti. Yamacı dört nala tırmanıyor ve kaygısız insanlar gibi şarkı söylüyordu. Mr. Gerald'ın bu kadar gür ve güzel sesi olduğunu hiç bilmiyordum. Pek arabayla gidiyor şarkısını çok güzel söylüyordu. Ata şapkası ile vuruyor, at da deli gibi dört nala eve yaklaşıyordu. Yamacın doruğuna ulaşınca atın hızını hiç kesmedi. Biz de evin yanındaki çiti atlayacağını anladık. Yerimizden hızla kalktık ama bir şey yapmamız mümkün değildi. Korkudan titriyorduk. İşte o sırada sevgili babanız yine sesinin bütün gücüyle ''Alan bana bak, bak şimdi nasıl atlayacağım'' diye bağırdı. İşte o an at ürktü ve birden durdu. Sevgili babanız da üstünden tepe taklak yuvarlandı. Pek fazla acı çektiğini sanmıyorum. Onun yanına gittiğimizde ölmüştü. Bana göre boynu kırılmıştı herhalde. Will Scarlett'in bir şeyler söyleyeceğini sanarak bir an sustu. Ama onun konuşmadığını görünce dizginleri sallayıp ata ''Deh, deh'' dedi. Araba tarlaya doğru tekrar yola koyulmuştu. 10. O gece Scarlett hiç uyuyamadı. Bütün bu olup bitenler onu çok etkilemişti. Güneş yamacın doruğundaki çamların arasından sabahın ilk ışıklarını gönderirken o darmadağınık olmuş yatağından kalktı. Pencerenin önünde bir sandalyeye oturup pervaza dayandı ve başını ellerinin arasına aldı. Samanlığa, meyve bahçesine, pamuk tarlalarına baktı. Her yer zümrüt gibi yemyeşildi. Tara, efendisinin öldüğünden habersiz, sevgiyle bezenmiş huzur diyarını andırıyordu. Bu eşsiz görünüm, Scarlett'in kalbinde değişik duyguların uyanmasına neden oldu. Tavuk kümesleri, fare ve sansar girmesin diye balçıkla sıvanmış, ahırda beyaz kireçle badana edilmişti. Meyve bahçesiyle mısır, yulaf ve bakla tarlaları da sağlam çitlerle çevrilmişti. Meyve ağaçlarının altında papatyalar yetişmişti. Yeşil yaprakların altında gizlenen elma ve şeftaliler, güneşin ilk ışıklarıyla dikkatli gözlere gülümsüyordu. Pamuk tarlaları kendisini izleyenlere sessizliğin tüm güzelliğini, çekiciliğini, büyüsünü sergiliyordu adeta. Her şey, her taraf üzerindeki karanlık örtüyü yavaş yavaş kaldıran güneşe sevgiyle bakıyordu. Tavuklar, horozlar çoktan gecenin sessizliğini bozmuşlar, sabaha merhaba diyorlardı. Ördekler gururlu yürüyüşleriyle tarlalara doğru ilerliyorlardı. Onlar çalıların arasında ve sabanın alt üst ettiği toprakta böcek ve solucan bulacaklarını biliyorlardı. Scarlett'in kalbi Tara'yı yeniden canlandıran Will'e karşı minnet duygularıyla doluydu. Taparcasına sevdiği eşliğinin toprağı bu hale getiremeyeceğini biliyordu. Tara'nın şimdi bir soylu kişiye değil de toprağı seven küçük bir çiftçiye gönül borcu vardı. Tara içinde bir iki katır ile atın dolaştığı, kümes hayvanlarının toprağı eşelediği, tarlalarında ekinlerin yeşerdiği güzel bir çiftlik olmuştu yeniden. Savaştan önceki gibi görkemli değilse de şimdi her şey mükemmeldi. Will bahçeyi kaplayan otları temizlemişti. Scarlett bir an Tara'nın yabani otlar tarafından istila edildiğini düşünerek ürperdi. Böyle bir şeyin hayali bile insanı korkutuyordu. Will ve biraz da kendisi Tara'ya büyük emek vermişlerdi. Onlar Yankileri, Carpetbagger'ları ve daha sonra da doğayı yenmişlerdi. Will, Scarlett'e sonbahardan itibaren Tara'ya onun para göndermesine gerek kalmayacağını söylemişti. Scarlett ise eğer yardım yapmazsa Will'in bir hayli zorlanacağını biliyordu. Ama yakında onun kayınbiraderi olacağına göre tarladaki işlerin üstesinden gelebilmesi için kendi gücüne güvenmesi gerekecekti. Şu bir gerçekti ki Will'i Scarlett'e Allah göndermişti. Pork dün akşam Alan'ın mezarının yanında yeni bir çukur açmıştı. Şimdi bu çukurun başında elinde kürekle duruyor ve efendisinin mezarı olacak çukura acı dolu gözlerle bakıyordu. Onun biraz arkasındaki erik ağaçlarının sık yapraklı dalları arasına gizlenen Scarlett, gözlerini kızıl çukurdan kaçırmaya çalışıyordu. Evden bu küçük mezarlığa kadar uzanan patikada Jim Tarleton, küçük Hugh, Alex Fontaine ve ihtiyar McRae'nin küçük torunu ağaçtan yapılan bir sedyenin üzerinde onun sevgili babasının tabutunu taşıyorlardı. Cenazenin arkasından da pejmürde kıyafetli bir sürü eş dost, tanıdık ve komşular geliyordu. Cenaze güneşin can verdiği yeşil yapraklı ağaçların arasında ilerlerken Pork alnını küreği tutan elinin üstüne dayadı. Uşağın gözyaşları Gerald'ın mezarına düşen ilk damlalar oluyordu. Scarlett Atlanta'ya gitmeden önce onun simsiyah olan saçlarının artık kırçıllaştığını gördü. Scarlett gece sürekli ağladığı için Allah'a şükretti. Çünkü cenaze törenini başı dik olarak ve gözyaşı dökmeden izleyebilecekti. Arkasında duran Suella'nın hıçkırarak ağladığını duyuyordu. Hıçkırık sesleri onu öyle sinirlendiriyordu ki Suella'nı tokatlamamak için ellerini yumruk yapıp tırnaklarını avucuna batacak kadar sıkıyordu. Suella'nın istemeyerek de olsa babasının ölümüne neden olmuştu. Şimdi ise utanmadan cenaze törenine katılıyordu. O sabah Suella'nın ile kimse konuşmamış, ona sevgi göstererek onu teselli eden olmamıştı. Scarlett'i ise herkes öpmüş ve kucaklamıştı. Karen'a da başsağlığı dilemişlerdi. Hatta zenci uşak Pork'a bile teselli edici sözler söylemişlerdi. Ama Suella'nın varlığını hiç kimse hissetmemişti sanki. Herkesin gözünde o babasının katiliydi. Para için O'Hara ailesinin onurunu satmaya kalkışmıştı. Oysa o onurlu ve namuslu bir ailenin ve kutsal davaya bağlı bir babanın kızıydı. Cenaze törenine katılanlar çok üzüntülüydüler. Özellikle ihtiyar Macri, büyük anne Fontaine ve Mrs. Tarleton, Gerald'ın ölümü karşısında perişan olmuşlardı. Bu üç kişinin üzüntülü ve kızgın durumları, Gerald'ın cenazesi henüz salondayken, Will ile eşliği bir hayli kaygılandırmıştı. Onların hallerini gören bu iki adam, aralarında konuşmak için Ellen'ın çalışma odasına gitmişlerdi. Will, neredeyse çiğnemeyi alışkanlık haline getirdiği samanı dişleri arasında kopardıktan sonra, "Onlar Suella'nın hakkında biraz çok konuşacaklar sanırım," dedi. "Bu kişiler bu konuda konuşmak hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar galiba. Hani olabilir de, bu noktada karar vermek bana düşmez doğal olarak. Ama onlar ister haklı olsunlar, ister haksız, evin erkeği olan bizler Suella'nı savunmak zorundayız." Eşli içini çekti. Üstelik komşuları Will'den daha iyi tanıyordu. Çünkü savaştan önce dostlar arasında çıkan patırtılara ya tanık olmuş ya da onları işitmişti. Çoğunlukla bu sözler övgü dolu olurdu. Ancak zaman zaman tersi de olmuştu. Ya da iyi niyetle söylenen bir söz kötü yorumlanınca mezara son bir avuç toprak atılır atılmaz bir olay çıkıverdiği olmuştu. Bir Katolik papaz bulunamamıştı. Çevredeki Protestan papazları da Gerald'ın ailesi istememişti. Bu yüzden dinsel töreni yapmak eşliğe düşmüştü. Ablalarından çok daha dindar olan Karen, elindeki dua kitabını eşliğe uzatırken, Scarlett'in Atlanta'dan bir Katolik rahip getirmemesine çok üzüldü. Eşli cenaze töreninin sessizlik içinde geçmesine çok dikkat edecekti. Çevre halkının akıllarının başlarından bir karış havada olduğunu bildiği için, elinden geldiği kadar düzenli hareket edecekti. Eşli elini saçlarının arasında gezdirerek, "Will, benim de yapabileceğim bir şey yok," dedi. Doğal olarak ne büyük annem Fontaine'in, ne ihtiyar Macri'nin, ne de Mrs. Tarleton'un ağızlarını tıkayamam. Ama adım gibi biliyorum ki onlar Suella'nı bir cinayet işlemekle suçlayacaklardır. Onun ihanette bulunduğunu ve bu olaya neden olmasaydı, Mr. O'Hara'nın şu anda hayatta olacağını söyleyeceklerdir. Bir ölünün yanında böyle sözler söylemek çok barbarca bir şey ama onlar bunu yapacaklardır. Will sakin bir sesle, "Eşli lütfen beni dinleyin," dedi. "Suella'nın hakkında herkesin ağzına geleni söylemesini hoşgörüyle karşılayamam. Siz bu işi bana bırakın. Dinsel tören bittikten sonra içinizden herhangi birinin söyleyecekleri var mı?" diye sorar ve hemen bana dönersiniz. Böylece ilk ben konuşurum. Scarlett yaklaşan fırtınayı seziyor ve tabutun mezarlığın küçük kapısından zorlanarak geçirilmesini kaygılı gözlerle izliyordu. Kalbi parçalanarak büyük acısını kaygısıyla, kaygısını onu yiyip bitiren acısıyla boğmaya çalışıyordu. Babasının gömüldüğünü görünce onu mutlu günlere bağlayan zincirin son halkasının yok olduğunu sanıyordu. Nihayet tabut yeni açılan çukurun yanına konuldu. Eşli Melanie ve Will mezarlığa girip üç kız kardeşin arkasında durdular. Mezarlık küçük olduğu için törene katılanların bir bölümü dışarıda kaldı. Scarlett kalabalığı görünce hem hayret etti hem de üzüldü. Onların buraya kadar yürüyerek gelmeleri Gerald'a olan büyük sevgi ve saygılarının kanıtıydı. Törene katılanlar arasında 50-60 kadar adam vardı ki bunlar tarladan çok uzakta oturuyorlardı. Scarlett onların olayı ne zaman haber aldıklarını merak etti. Gelenlerin çoğu çiftçi ve korucu idi. Bunların koltuklarının altında tüfek, ağızlarında tütün vardı. Kaba saba elbiseler giymişlerdi. Bu kadınların yüzlerinde geçirdikleri sıtmanın neden olduğu ölü solgunluğu vardı. Ama hepsinin üzerindeki elbiseler temizdi ve yeni ütülendikleri gözleniyordu. Çevredeki tüm komşular gelmişti. İhtiyar büyükanne Fontaine kırış kırış olmuş yüzüyle bastonuna dayanıyordu. Onun arkasında duran Sally ile Mrs. June ona yavaşça seslenip duvarın alçak yerine oturmasını söylüyorlardı. Anne Fontaine'in doktor olan kocası yoktu. Çünkü o 2 ay önce ölmüştü. Doktor Fontaine'in bu ani ölümü karşısında kadın adeta çökmüştü. Kathleen Calvert'ın kocası Hilton, Gerald'ın başına gelen olaya karıştığı için biraz uzakta karısıyla birlikte duruyordu. Başı eğikti ve solgun yüzünü de şapkasıyla gizliyordu. Scarlett onun elbisesinin yağ içinde bulunduğunu ve çilli ellerinin de tırnaklarına kadar pis olduğunu gördü. Bu durum onu bir hayli şaşırttı. Kathleen'in de eski soyluluğundan hiç eser kalmamıştı. Adeta bir sokak süpürgesine benziyordu. Eşli Karen'ın okuya okuya aşındırdığı dua kitabı ile ilerlerken herkes birden kendine çekidüzen verdi. Erkekler şapkalarını çıkardılar, kadınların krinolinlerinin hışırtısı kesildi. Dua etmek için ellerini birleştirdiler. Eşli mezarın başına gelip durdu. Altın renkli saçları güneşte parlıyordu. Mezarlıktaki derin sessizliği manolya yapraklarının çıkardığı hışırtılar bozuyordu. Eşli dua okumaya başladı. Herkes başını eğdi. Genç adamın ağzından sözcükler ahenkli çıkıyor, kulağa hoş geliyordu. Soluk almakta güçlük çeken Scarlett, "Ah, Eşli'nin sesi ne kadar güzelmiş," diye düşündü. "Babam için birinin dua okuması gerekiyordu. Bu kişinin Eşli olmasına çok sevindim. Evet, bir rahip yerine onun dua okuması çok iyi oldu. Çünkü babamın duasının bir yabancıdan çok bir tanıdık tarafından yapılması ve onun bu biçimde gömülmesi daha da hoşuma gitti." Eşli dua kitabının araf konusuna geldiği zaman kitabı birden kapattı. Onun bu hatasını yalnız Karen fark etti. Eşli kaygılı gözlerle çevresine baktı. Herkes Eşli'nin okuduğu Pater Noster dualarına yüksek sesle katıldı. Ama Ave Maria duası başladığı zaman herkeste bir şaşkınlık görüldü. Çünkü bugüne kadar bu duayı işitmemişlerdi. Bu nedenle O'Hara kardeşlere, Mrs. Melanie'ye, tarlanın zencilerine aptal aptal baktılar. Onlar da kendilerine bakanlara, şimdi dua edin diyen gözlerle baktılar. O anda Eşli başını kaldırdı ve kalabalığın bakışlarından sıkıldı. Herkes törenin devam etmesini istiyordu. Çünkü Katolik dualarının bu kadar kısa olduğunu bilmiyorlardı. Bölgedeki cenaze törenleri daima uzun sürerdi. Papazlar zaman ve duruma göre duaları uzatırlar, halkı ağlatmadan, aile bireylerini feryat ettirmeden dualarını bitirmezlerdi. Eğer bu cenaze töreni kısa sürecek olursa ileri geri konuşanlar olacak, belki de ortalık karışacak ve halk aylarca O'Hara kardeşlerin babalarına karşı pek fazla sevgi ve saygı göstermediklerini söyleyerek dedikodu yapacaklardı. Bunu Eşli de biliyordu. Bir ara Karen'a bakıp sanki af diledikten sonra çocukluğunda öğrendiği cenaze dualarını ezberden okumaya başladı. "Ben öldükten sonra dirildim. Ben hayatın kendisiyim. Bana her kim inanırsa ölümsüzlüğe kavuşacaktır." Eşli sözcükleri bulmakta zorlanıyordu. Bu yüzden duayı çok ağır ağır yapıyordu. Ama onun arada bir durarak dua etmesi törene katılanları daha çok etkiledi. Onlar o zamana kadar hiç gözyaşı dökmemişlerken şimdi yavaş yavaş mendillerini ıslatmaya başladılar. Dinsel konularda fazla bir bilgisi olmayan Scarlett ile Sue Ellen da duaları çok beğendiler. Yalnız Melanie ile Karen dindar bir İrlandalı Katolik'in Protestan ayinleriyle gömüldüğünü fark ettiler. Ama Karen törene müdahale etmek için kendinde bir güç bulamadı çünkü büyük bir acı duyuyordu. Duaların okunması bittikten sonra Eşli İri ve hülyalı gözlerini açtı ve törene katılanlara baktı. Bir an Will ile göz göze geldi. Hemen Will'in kendisine tembihlediklerini anımsayarak, ''İçinizde bir şeyler söyleyeceği olanlar var mı?'' diye sordu. Mrs. Tarleton sinirli hareketlerde bulunurken, Will ondan daha çabuk davranarak tabutun yanına geldi. Will törene katılanlara sevimli bir ifadeyle bakarak, ''Dostlarım'' diye konuşmaya başladı. Mr. O'Hara'yı sizler gibi 20 yıldan beri değil de ancak bir yıldan beri tanıyan biri olarak ilk söz alan ben olduğum için belki de hayret edeceksiniz. Ama benim bir ayrıcalığım olduğunu sanıyorum. Eğer Mr. Gerald bir ay daha yaşasaydı ona baba diye hitap etmek hakkına ve mutluluğuna kavuşacaktım. Herkes şaşırdı. Kendilerini toparlamayı başaranlar sanki bir yayın üzerinde oturuyorlarmış gibi kıpırdanmaya başladılar. Will'e eş olarak tahmin ettikleri Karen'a baktılar. Herkes Will'in ona ne kadar ilgi gösterdiğini biliyordu. Karen ise başı öne eğik, dalgın bir halde duruyordu. Will törene katılanların yanlış kişiye baktıklarını gördü ama o bunun farkında değilmiş gibi davranarak, ''Atlanta'dan gelecek rahibin beni Suellen ile evlendirmesini beklerken burada ilk sözü almayı uygun buldum.'' dedi. Will'in sözleri her kafadan çıkan mırıltı ve homurtuların neden olduğu gürültü içinde kayboldu. Arı fısıltısını andıran ve bir şey anlaşılmayan bu sözlerde doğal olarak nefretin, hayal kırıklığının, şaşkınlığın izleri vardı. Tara'yı bakımlı bir hale getirdiği için herkes onu takdir ediyordu. Tüm çevre halkı onun Karen'ı sevdiğini sanıyordu. Bu nedenle törene katılanlar gözden düşen Suellen ile evlenmek istemesini öfkeye varan bir hayretle karşıladı. Onun gibi çalışkan, namuslu ve mert bir adam böyle para için babasının ölümüne neden olan dengesiz bir kızla evlenebilir miydi? Bir anda mezarlıktaki sakin görünümün yerine gergin bir hava aldı. Mrs. Tarleton yine yerinde duramıyor ve sürekli olarak göz kapaklarını kırpıştırıyor, dudakları titriyordu. Her an patlamaya hazır sessizlik içinde ihtiyar Macrae'nin torununa ne olduğu sorusu bile gayet net biçimde duyuluyordu. Sinirli topluluğun karşısında ise bir heykel gibi duran Will'in yüzünde çok sakin ve kendine güven duyan bir ifade vardı. Ama gözlerinde pek yakında eşi olacak kıza saldıracak herhangi bir kimsenin bu hareketini önleyecek sert bir görünüm izleniyordu. Bir an terazinin ibresi Will'e beslenen sevgiyle Suellen'a duyulan nefret arasında sallandı. Sonunda Will'in sevgisinin konulduğu kefe ağır bastı. Will, sakin bir sesle ve ağırbaşlılığı elden bırakmadan konuşmasını sürdürdü. ''Mr. O'Hara'yı sizler gibi güçlü halindeyken tanımadım. Ben onu tanıdığım sırada o saygıdeğer bir ihtiyardı.''